Ayrım 38 sayfa 249 Mukatağlı Topraklar. Miri tapulu arazi yanında ikinci büyük kategori topraklar miri mukatağlı arazidir. Mukataa sistemi tapu sistemi yanında tamamıyla ayrı bir toprak rejimini simgeler. Buradaki anlam ile mukataa veya kesim bir devlet gelir kaynağını bir özel şahsa belli bedel karşılığı kiralamaktır. Bu genel anlamda bir iltizamdır. Miri topraklarda mukataa sistemi şöyle uygulanmıştır. Tapuya verilmeyen, yani yukarıda açıkladığımız gibi tapu sistemi denilen özel bir rejim altında bir köylü tasarrufunda bulunmayan araziyi, devlet belli bir kira karşılığı kişilere ihale eder. Burada kişi köylü olmayabilir. Şehirli, esnaf, hatta asker de olabilir. Köylüler de kişi veya topluluk olarak mukataa ile araziyi tutabilirler. Bu çeşit topraklarda tapu rejiminin kuralları uygulanmaz. Çünkü hukuk bakımından mukataa tam bir kiralamadır. Kira bedeli toplu bir miktar para olarak devletle kişi arasında bir sözleşme, mukavele ile belli olur. Mukataa, kesim tabiri de buradan çıkıyor. Burada karşılıklı bir anlaşma, kesişme ile rantın miktarı belli olmaktadır. Çoğu zaman bu bir açık arttırma ile belirlenir. Kiralamayı yapan kimse, ancak üzerinde anlaşma yapılan meblağı öder. Tahrir defterinde mukatalı çiftlik veya mezralar üzerinde toptan bir meblağ belirlenmiştir. Mesela Mezra-i Pınar, Der Tasarrufi Ali, 800 akçe gibi. Devlet neden bazı toprakları mukataa ile verir? Bunun sebebi şudur. Tapu rejimine göre reaya tasarrufu dışında devlet elinde doğrudan doğruya köylü tarafından işlenmeyen birçok arazi vardır. Örneğin bir köy halkı çeşitli nedenlerle köyünü bırakıp kaçar. Yahut bir köyde bir aile raiye çiftliğini terk edip gider ve bu arazi işlenmemiş kalır. Bu gibi gelir, mezra, köy arazisi için tahrir defterlerinde hali kaydını bulmaktayız. Bunların harap durumda kalmaması, başka bir deyişle devlet gelir kaynaklarını kaybetmemek için bu tür toprakları mukataa ile vermeyi ve işletmeyi en iyi yol olarak bulmuştur. Boş kalacağına, devlet hazinesine bir gelir kaynağı olsun ve harap olmasın diye, devlet bu toprakları tapu rejiminin kayıtları altında değil, tamamıyla serbest bir kiralama şeklinde kişilerin tasarrufuna verir. İşte tahrir defterlerinde gördüğümüz mukatalı çiftlikler, mezralar bu çeşit topraklardır. Merkezi bürokrasinin asıl gayesi bu çeşit mukatalı toprakları da sonunda köylünün yerleştiği tapulu arazi şekline getirmektir. Miri topraklarda esas rejim tapulu rejimdir. Gerçekten biz yeni tahrirlerde bu çeşit çiftlik ve mezraların zamanla üzerinde köylü aileler yerleşerek tapulu arazi durumuna geldiğini tespit etmekteyiz. Bu süreç, geç Roma tarihinde boş kalan Latifundia arazisi üzerinde dışarıdan gelen kolon ailelerinin yerleştirilmesine benzer. Tahrir defterlerinde gördüğümüz bu iki hakim arazi kategorisi, yani tapulu arazi ve mukatalı arazi ayrımı, yazık ki şimdiye kadar açık bir şekilde araştırıcılar tarafından belirlenememiş ve bu yüzden yanlış yorumlara sapılmış. Miri arazinin kişiler eline mülk, çiftlik olarak geçtiği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Bizans ve Selçuklu dönemlerinden devraldığı ve esas olarak eski İran ve geç Roma İmparatorluğu dönemine giden bu temel sistemin ana unsurlarını yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu rejimde çift öküzün ve aile emeğinin temel olduğu küçük köylü işletmeleri söz konusudur. Bu sistem belli bir üretim tarzı, belli bir sosyoekonomik yapıyı simgeler. Osmanlı miri tapulu arazi sistemini ancak çifthane rejimi çerçevesinde anlayabiliriz. Bir çift öküzü ve onun işleyebileceği kadar toprağı, tapu rejimi kuralları dairesinde tasarrufu altında bulunduran köylü ailesi, zirai rejimin ana ünitesi olarak sistemin temelini oluşturur. Bu ünite, imparatorluk bürokrasisi için aynı zamanda bir ana vergi ünitesidir. Bu ünite çift resmi denilen bir vergi sistemine bağlıdır. Çift hane bütün sistemin temel ünitesi olduğundan kanunnamelerde ve tahrir defterlerinde sırada daima ilkin çift resminden söz edilir. Çift hane defterlerde haneyi temsil eden vergi yükümlüsü aile reisi adına bir ç harfi ile tespit olunur ve bu çift hane ünitesini ifade eder. Biz eski defterlerde hane bağ çift tabiriyle bizzat Osmanlı katiplerinin bu üniteyi böylece adlandırdıklarını gördük. Bunu araştırmalarımızda çift hane şeklinde bir terim olarak kabul ettik. Burada çift aslında bir çift öküz demektir. Bir çift öküzün işleyebildiği tarlaların tümü de çiftlik adını almaktadır. Bizans İmparatorluğu'nda aynı üniteyi çoğu zaman çift karşılığı olarak zoigarion (parantez içinde) ki bu da Farsça cuft, Latince jug terimleriyle aynı köktendir, denir. Bu toprak olarak değil, bir çift öküz olarak kabul edilir ve vergi öküz miktarına göre belirlenir. Bazen zoigarion çift öküzü değil, bizzat toprağı gösterir. Osmanlılar ise toprağı, yani bir çift öküzün işleyebileceği çiftliği esas alırlar. Fakat çok az da olsa öküzün de vergileme birimi olarak alındığı durumlar vardır. Hani köylü ailesidir, daha doğrusu ailenin üretici emek ünitesidir ve bu bakımdan vergilemeye esas sayılmıştır. Çifthane sisteminde belirtilmesi gereken esas nokta şudur. Aile emeği, bir çift öküz ve ikisinin birlikte işlediği arazi, tümü, bir üretim ünitesi ve dolayısıyla bir mali ünite sayılır. Alınan çift resmi sadece şahsi, parantez içinde personal, vergi değildir. Daha çok bu ünitenin vergilendirilmesidir. Başka deyimle, birleşik kombine bir vergidir. Geç Roma döneminde de jugum ve aile birlikte jugum caput olarak kabul edilmiştir ve alınan vergi her ikisini kapsayan bir vergidir. Köylü tarım vergisinin bu kombine niteliği anlaşılıncaya kadar Batı tarihçileri 200 yıldan beri tartışmışlar. Bir kısmı bu vergiyi kişi veya ocak vergisi, bir kısmı ise tümüyle bir toprak vergisi saymışlardır. Ancak son zamanlarda bunun kombine bir vergi, jugum caput ünitesine ait bir vergi olduğu kesin olarak tespit edilebilmiştir. Osmanlı çifthane vergisi işte bu kombine verginin bir karşılığından ibarettir. Akdeniz bölgesinde kuru ziraatli hububat ekimi yapan bütün memleketlerde esas tarım ve vergi sistemi daima çifthane sistemi olarak uygulanmıştır. Ekonomik bakımdan çifthane, bir köylü ailesinin geçimini sağladığı ve devlete ait vergileri karşılayan bir artı ürün ürettiği tipik bir üretim birimidir. Bu ünite, imparatorluk bürokrasisinin de titizlikle korumaya çalıştığı bir sosyal ve mali, fiskal ünite olarak kabul edilmiştir. Çifthane, bu temel karakteriyle kır toplumunun temel hücresidir. Marjinalist ekol, aile emeğine dayanan bu üretim örgütünün, insanlığın bulduğu en verimli tarım işletmesi olduğunu ileri sürer. Çayanov'a göre bu basit bir tarım tipi olmaktan ziyade, gerçekte bir üretim tarzıdır. Ona göre bu üretim tarzı Asya'da, bu arada Rusya'da, ekonomi ve toplumun tarihi yapısını açıklayan bir üretim tarzı olarak anlaşılmalıdır ve bu itibarla Marksist teorideki feodal üretim tarzı gibi bağımsız, kendine özgü bir üretim tarzı, parantez içinde mode of production olarak benimsenmelidir. Asya bürokrasileri için ideal ünite çift öküze sahip köylü ailesidir. Devlete bir altın veya karşılığı 22 veya 25 akçe öder. Bekar erkek, defterlerdeki terimiyle mücerret, iş gücü kısıtlı olduğundan çifthane sisteminin en aşağı basamağında yer alır, 6 akçe öder. Gerçi kır toplumunda sosyal realite, bürokratların reçetesine uymaz. Bu toplumda çiftlik tasarruf eden aileler yanında, tabii toprağını kaybetmiş topraksız aileler veya yeterince toprağı olmayan aileler de vardır. İşte devlet bunlara çift resmi sistemi içinde farklı bir statü vererek ayrı kalemlerde toplar ve vergi yükünü bunlar için toprak esasına göre değil, emek kapasitesine göre belirler. Böylece vergi bakımından biz raiyet rüsumu sisteminde şöyle bir kademelendirme görüyoruz. İlkin çiftler, yani çiftliğe sahip köylü aileleri gelir, sonra bu toprakların yarısı kadar bir araziye sahip nim çiftler, ondan sonra aile emeği esas alınarak belirlenen çiftçiler, yani bennakler, ondan sonra evli olmayan fakat bir gelir kaynağı üreten bekarlar yer alır. Bu sonuncular mücerret, kara veya caha adıyla anılan köylülerdir. Nihayet kocasının çiftliğini işletebilen dul kadınlar ki bunlar da bive adıyla aynı sistemde yer alır. Köylü toplumunu böyle bir şematik vergi sistemi içinde toplayan bu rejim, Osmanlı bürokrasisinin kanunnamelerinde ve tahrir defterlerinde tespit edilmiştir. Çift esasına bağlı raiyet vergilerini bundan önceleri raiyet rüsumu üzerindeki araştırmalarımızla ortaya koymuştuk. Fakat o zaman bu vergi sisteminde alınan resimlerin kır sosyal yapısına bağlı bir sistem olduğunu tümüyle gösterememiştik. Sistemin sosyoekonomik bir yapıya dayandığını ve imparatorluk bürokrasisinin böyle bir sosyal yapıyı bütün toprak ve vergi sisteminin temeli olarak benimsediğini o zaman fark etmemiştik. Öyle görünüyor ki geç Roma İmparatorluğundaki Kolon, Galya'daki Mansus, Bizans İmparatorluğundaki Zoygarion ve Osmanlı çifthanesi hepsi daima köylü aile emeğini ve çift öküz saban teknolojisine dayanan küçük köylü işletmelerini ifade etmektedir. Bu sistemde bütün kır toplumu, çift sahibi olanlar, az toprak sahibi olanlar, topraksızlar, fakir ırgatlar olarak tasnif olunup, İmparatorluk tahrir defterlerinde belli bir sisteme göre kayıt ve tespit olunmaktadır. Roma ve Bizans'ta olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da kır bölümünde köylü, defterdeki kayıtlarla fiskal bir statü kazanmaktadır. Yeni bir tahrire kadar devam eden bu statü, aynı zamanda kır toplumunu sosyal bakımdan biçimlendirmektedir. Başka bir deyişle, İmparatorluk bürokrasisi, toprak ve reaya köylü üzerinde tahrir sistemi yoluyla yaptığı kontroller sonucunda, bizzat bu toplum düzenini bir dereceye kadar etkilemekte, hatta yaratmış olmaktadır. Böylece kendiliğinden serbestçe ortaya çıkan bir toplum düzeni yerine, daha ziyade devletin ağır bastığı bir düzen, bir estate sınıflandırma düzeni ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber bu durumu fazla abartmamak gerekir. Zira bürokrasinin yaptığı sınıflandırma, kır hayatında kendiliğinden meydana gelen sosyal farklılıkları tamamen bertaraf edemez, fiskal sistem daha ziyade ona uymaya çalışır. Devlet, miri arazi ve tahrir sistemi sayesinde toprak ve reaya üzerinde sıkı kontrolünü sürdürmekte, çiftliklerin dağılmasını önlemeye çalışmakta, tarlaların bağ bahçe haline gelmesini, büyük ekabir çiftliklerinin ve plantasyonlarının ortaya çıkmasını önlemekte, sonuç olarak son derece tutucu bir sosyal düzen idame etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve başka geleneksel imparatorlukların değişme ve gelişmeye, yeni ekonomik sistemlerin ortaya çıkışına direnmesinde, durgun, parantez içinde stagnant bir sosyoekonomik yapıya bağlı olmasında, miri arazi rejimi ve çifthane sistemi başlıca sorumlu görülmektedir. Fakat unutmayalım ki bu sistem Türkiye'de, günümüzde küçük aile işletmelerine dayanan sosyal yapının da tarihi temelidir. Merkezi kontrolün kaybolduğu yerlerde, mesela İran'da, toprak ve köylü küçük feodal bir grubun kontrolü altına düştüğü halde, Osmanlı Devleti'nde böyle bir gelişme büyük ölçüde önlenebilmiştir. 18. yüzyılın malikane mukataa sisteminde bile devlet toprak üzerinde rakabe hakkını koruyabilmiştir. Mülkün vakıf haline getirildiği durumlarda bile devlet, toprak ve reaya üzerinde kontrol hakkından vazgeçmemiştir. Ayanların kontrolleri altına geçen köyler ve büyük çiftlikler, tekrar devlet müsadaraları sonunda miriye geçmiştir. Yani, merkezi devletle eyaletlerde toprak ve köylü emeğini kontrol altına geçirmeye çalışan kudret sahipleri arasında her dönemde görülen savaş, hiçbir zaman kişilerin üstünlüğüyle bitmemiştir. Marksist yoruma göre bu savaşın asıl konusu, direkt üretici olan köylü reayanın artı ürünü üzerinde olup, toprağın esas mülkiyeti üzerinde değildir. Burada sorun, bu artı ürünü seçkin sınıf içinde hangi grubun ele geçireceği sorunu idi. İmparatorluk düzeni genel kanunlar çerçevesinde hareket ettiğinden daima küçük köylünün koruyucusu olarak ortaya çıkmış, ekabirin, kudret sahiplerinin tekerlif-i şakka veya angaryalar yoluyla kontrolsüz sömürüsünü önlemeye çalışmıştır. Bu bakımdan da imparatorluk merkezi idaresi ile küçük köylü arasında bir güven ve bunu ifade eden bir imparatorluk adalet ideolojisi ortaya çıkmıştır. Bu ideolojiyi adaletnameler çerçevesinde uzun uzadıya anlatmaya çalıştık. Parantez içinde bakınız sayfa 324-328, devletin yolsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışması, adaletnameler. Bu ideoloji sayesinde Tuna üzerinde Sırp çiftçisi veya Amasya köyündeki Türk köylüsü, yersel haksızlıklara karşı daima Çarigrad'da, Dersaadet'te oturan padişahın himayesini aramıştır. Devletin mali, fiskal çıkarları, belli bir sosyal adalet ve dinu devlet ideolojisiyle politik bir sistem halinde örgütlenmiş, merkezde uzman bir küttap sınıfı, gelişmiş bir tahrir ve defterhane arşiviyle, ayrıntılı bir defter tutma sistemi sayesinde çifthane sistemini başarıyla uygulamıştır. Tabii sistem realitede bürokrasinin istediği gibi pürüzsüz işlememiştir. İmparatorluk kanunlarında ve defterlerde ifadesini bulan ideal düzen ile kır toplumunda gerçek gelişmeler arasında bazen esaslı farklar ve çatışmalar ortaya çıkmıştır. İmparatorluk bürokrasisi bu çatışmaları gidermek için bir teviye yeni kanunlar çıkarma gereğini duymuştur. Gerçek durumları incelemek için az kullanılmış olmakla beraber elimizde tahrir defterleri gibi zengin ve ayrıntılı başka bir kaynak vardır. Bu da köy kadı sicilleri ve terekeleridir. Her kaza dairesi kadının hükmü altında 40-50 bazen 300 kadar köyü toplamaktadır. Bu köylerde ortaya çıkan hukuki sorunlar o şehir veya kasaba kadısının mahkemesine gelir. Öyle anlaşılıyor ki kadı bu köy davaları için çoğu zaman bir naip atamaktadır. Şer'iye sicilleri arasında köy sorunlarını kapsayan özel sicil defterleri, bu arada ölenlerin terekelerindeki eşyayı kıymetleriyle tespit eden tereke defterleri, köy sosyal ve ekonomik hayatı üzerinde başka hiçbir kaynakta bulamadığımız ayrıntıları içermektedir. Hatırda tutmak gerekir ki bu köyler şehir ve kasabalara yakın köyler olduğundan özel koşullar altındadır. Bu yüzden bunlar üzerinde yapılan genelleştirmelerde dikkatli olmak gerekmektedir. Mesela bu köylerde birçok çiftlik ve mezra satışlarına bakarak belli bir dönemde miri arazinin geniş ölçüde özel mülkiyete geçtiğine dair genellemeler yapılmıştır. Bu satışlar çoğu tasarruf hakkının satışından ibaret feralardır veya mukatalı arazi satışları, daha doğrusu kiralamalarıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda çeşitli bölgelerde çeşitli köy tipleri vardır. Fiziki ve etnik şartlar, yerleşim şartları, kültür, politik, askeri faktörler, köylerin büyüklüğünü, nüfusunu, yerleşim modelini ve ekonomik faaliyetleri belirler. İmparatorluk ölçüsünde bir Osmanlı köy tipinden söz etmek tabii olası değildir. Bununla beraber, hiç olmazsa imparatorluğun çekirdek bölgesinde, yani Anadolu ve Rumeli'de, Osmanlı toprak ve vergi kanunlarının etkisi altında, köy yerleşmelerinin özel bir karakter kazanmış olmasından ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'na özgü belli bir köy tipinden söz edebiliriz.